Ayrım 16, sayfa 100. Orson Welles. 6 Mayıs 1915, 10 Ekim 1985. Milliyeti Amerikalı. Burcu Boğa. En önemli filmleri: Yurttaş Kane 1941, Bitmeyen Balayı 1958. Sözün özü: Zirvede başladım ve oradan aşağıya doğru indim. Arzularının büyüklüğüne eşdeğer bir yeteneğe sahip olan Orson Welles, 30 yaşına geldiğinde hayatına birçok yönetmenin bir ömür boyunca elde ettiği başarılardan daha fazlasını sığdırmıştı. Yurttaş Kane ile elde ettiği kadar başarı seviyesine bir daha ulaşamamış olması ve alacakaranlık içinde bu patlara hoplayıp zıplayarak ve Burt Reynolds'ın şişkoluğuyla ilgili esprilerine maruz kalarak geçirdiği uzun düşüş dönemi, onun sinema tarihinin bir avuç büyük ustasından biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Kenosha, Wisconsin'de George Orson Welles adıyla doğmuştu. "Kahretsin, sana Orson ismini vermek zorundaydık," diye açıklama yapmıştı ona babası Richard Hart Welles. Ülkedeki lanet olası Pullman kamarotlarının herkesin adı George'du. Babası, Amerikan ordusunun kullandığı sefer tasını yaratmış olan amatör bir mucitti. Annesi ise bir konser piyanistiydi. Bir şovmen olarak doğan en küçük oğulları, aynı zamanda dahi çocuklara tipik bir örnekti. Gazete haberlerine göre Wells, 2 yaşındayken girdiği yetişkin muhabbetleri sonuna kadar götürebiliyordu. Sahneye ilk kez 3 yaşındayken çıktı. 8 yaşındayken resim ve sihirbazlık gösterileri yapıyordu ve 10 yaşındayken de bir Androkles ve Aslan prodüksiyonunda hem Androkles hem de Aslan'ı oynayarak tüm kasabayı kendine hayran bırakmıştı. Bir Chicago mağazasının reklam kampanyası sırasında tavşan kılığına girmişliği bile vardı. Wells, anne babası ayrıldıktan sonra bir dizi akraba ve bakıcının merhametli ellerine teslim edilmişti. Illinois'teki Two School for Boys adlı ilerici yapılı erkek okuluna devam etti. Burada sahne deneyimini ve sihirbazlık numaralarını geliştirdi. Daha sonra yaptığı resimleri turistlere satarak kazandığı parayla yıllarca Avrupa'nın altını üstüne getirdi. 1934'te sonraki 20 yıl boyunca bir numaralı akıl hocası ve baş ağrısı olacak saygın aktör ve yapımcı, daha sonra Smith Barney reklamında işportacı da olacak John Huseman ile tanıştı. Wells, sürekli tanıştıkları Huseman'ın kafasına bir keresinde alev almış bir hazır yakıt kutusu fırlatmıştı. Huseman, Wells'i New York'un tiyatro dünyasına soktu ve burada Match Peck'in tamamen siyahi bir oyuncu kadrosuna sahip Voodoo versiyonu da o dahil olmak üzere uçuk fikirlerin bazılarını sahnelemek için çok uygun bir ortam buldular. Birlikte Mercury Tiyatrosu'nu kurdular. 1938'de H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı kitabından uyarladıkları radyo tiyatrosu ülke çapında bir uzaylı istilası paniği yarattı ve 23 yaşındaki Wells'i spot ışıklarının altına itti. Wells, o ışıkların altından hiç inmedi. 1941'de elinde yayınlanmamış birkaç kısa filmden başka bir şey olmadığı halde ilk uzun metrajı Yurttaş Kane'i yönetti. Günümüzde yaygın olarak tüm zamanların en iyi ve en etkili filmlerinden biri olarak kabul edilen Yurttaş Kane, o dönemde neredeyse kariyerinin sonunu getiriyordu. Film, gazete patronu William Randolph Hearst'ı kötü gösteren kurgusal karakteri yüzünden basından çok sert eleştiriler aldı ve birçok sinema salonu filmi göstermeyi kabul etmedi. Gişede çakılan filmin eleştirmenler tarafından kabul görmesi için yıllar geçmesi gerekti. Wells'in kendisi de dev egosu ve çok genç yaşta çok büyük işlerin altına girmesi yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Eğer ödenmesi gereken bir bedel vardıysa, Wells, Hollywood'da geçirdiği kalan 45 yılında bunu fazlasıyla ödeyecekti. Bir daha hiçbir zaman kendisine filmleri üzerinden yaratıcı yetkinin tümü teslim edilmedi. Defolu başyapıtlar, ellerinden alınan ve stüdyo tarafından son kurguyu yeniden yapılan The Magnificent Ambersons, türünün sınırlarını aşan etkileyici B sınıfı filmler, Touch of Evil ve bir avuç hedefi tutturamayıp günümüzde sadece en azılı sinifiller ve diğer sinemacılar tarafından beğenilen tuhaf film, Mr. Arkadin, Cement at Midnight birbirini takip etti. Seyahat içindeki yaşam tarzını sürdürebilmek için gittikçe daha fazla oyunculuğa yöneldi. Yıllar içinde Wells, kendi kendisinin parodisine dönüştü. Konuk olduğu söyleşi programlarına sarhoş bir şekilde katılan ve Amerika'nın dahi çocuğu rolünü oynayan aşırı şişman bir seslendirme sanatçısı olarak tanınmaya başladı. Poz kesip aşk anılarını anlatıyor, John Carson ve Mike Douglas gibiler için sihirbazlık numaraları yapıyordu. Oyunculuk yapmaya tenezzül ettiği zamanlarda ise bu genellikle Pia Zadora ve Miss Pix'in bir yutturmacadan ibaret karakterleri karşısında gerçekleşiyordu. Özel hayatında da gittikçe huysuz birine dönüştü. İktidarsız, izole ve neredeyse hareket edemeyecek kadar şişman bir halde, Laurel Kanyonu'nda kiraladığı Sayfiye evinde bir çadır büyüklüğündeki Hawaii elbisesi içinde ayaklarını sürdürerek dolaşırken kişisel yardımcısına bağırmakla meşguldü. Bir defasında uşağından kendisine bir makas getirmesini istedi. Genç adam niçin diye sorunca Wells sana saplayabilmem için yanıtını verdi. Artık bir ayağı çukurda olan Wells 10 Ekim 1985 günü nihai olarak Mel Griffith'in günlük geyik muhabbeti programına katılarak son birkaç şov dünyası anekdotu anlattı. Eve döndükten sonra ağır bir kalp krizi geçirdi. 2 saat sonra da öldü. Kilo problemi. Doktorum bana 4 kişilik samimi akşam yemeklerini yasakladı, demişti bir keresinde Wells. Eğer masada 3 kişi daha yoksa hala yiyor musunuz? Sorusunun da cevabı, hala açım olan en önemli kurgusal karakteri Charles Foster Kane gibi Wells de son derece oburdu. Falstaff karakterini oynamak için bile diyete girmeniz gerekiyorsa artık aşırı kilolu olduğunuza dair hiçbir şüphe kalmamıştır. Wells en kilolu döneminde yaklaşık 180 kiloydu. Eleştirmen Paulin Kyle bir keresinde onu makyaj ve kendi yağıyla kaplı olarak tarif etmişti. Wells'in tipik akşam yemeği iki parça az pişmiş biftek ve yarım litre İskoç viskisinden oluşuyordu. Gayri resmi yemekler için Los Angeles'ın ünlü sosisçisi Pinks'i tercih ediyordu. Merv Griffith'in anlattığına göre Wells bir defasında bir oturuşta 18 tane acılı sosis yemişti. Yaşlandıkça hem şişman hem de düz taban biri olarak hareket etme konusunda ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Yürüdüğü zaman sürekli olarak ağır tonajın altında ezilen ayak bileklerinin çığlığı duyuluyordu. Hatta ayyuka çıkan bir dedikoduya göre bir keresinde kendi arabasının içinde sıkışıp kalmış, çıkabilmesi için arabayı keserek açmak zorunda kalmışlardı. Televizyonda hiç gocunmadan neşeli şişman rolünü oynamaya devam etmesine rağmen aslında kilosu hakkında son derece hassastı. Bart Reynolds bir keresinde bir söyleşi programında kilosuyla dalga geçerek onu oldukça üzmüştü. Auter, iri bedenini saklamak için kendine çok sayıda siyah, bol gömleklerden oluşan bir gardırop oluşturmuştu. Hayatının sonlarına doğru yağlarını aldırma düşüncesiyle bir plastik cerraha başvurmuştu. Bu tür bir ameliyatın ölümüyle sonuçlanabileceğini duyunca vazgeçti. Onu hem iğrendiren hem de cezbeden bir diğer yönetmen de korkunç vakumlu süpürge dediği liposuction'dı. Elektrikli süpürgenin düğmesine basıyorsun ve hop yağlar gidiyor. Beni içine al. Wells'in tek zaafı yemek değildi. Devasa sinemacı aynı zamanda kendine özgü bir iç çamaşırı fetişi olan birinci sınıf bir zamparaydı. Tüm sevgililerinden dantelli külotlar ve işlemeli ipek geceliklerinden giymelerini isterdi. Kemerli jartiyerler ise kesinlikle yasaktı. Mutluluğumun üzerine düşen ilk gölge kemerli jartiyerdi derdi. Küçük Orson'un önünde engel teşkil eden tüm kadın çamaşırlarından nefret ederdi. En büyük kabuslarından biri de külotlu çoraplardı. Güç bela yaklaştığınız kadına düzüşmek ister misin diye sormak zorunda kalırdınız diye yakınırdı. Başka bir yolu yoktu. Önündeki engelleri önceden kaldırmayı kafasına koyan Wells, kadınlar için iç çamaşırlarını Beverly Hills'ten şaşalı butiği Joel Park'tan kendi almayı tercih ediyordu. Aşk kurşunu. Wells'ın evli kadınlarla yatma alışkanlığı zaman zaman başını derde sokuyordu. Bir seferinde neredeyse ölüyordu. 1942'de Brezilya'da stüdyo dışında bir film çektiği sırada yatakta uzanmış yatarken kıskanç bir koca olduğunu tahmin ettiği biri tarafından pencerenin dışından üzerine ateş açıldı. Wells'ı sıyıran kurşunlar karyolanın başlığına saplandı. Diğer kurşunlardan üzerinde sadece ipek bir kimono olduğu halde göbeğinin üzerinde sürünerek kaçabildi. Yakındaki bir otele sığınıp polis koruması ayarlamayı umarak hükümetten tanıdığı bir yetkiliye telefon etti. Ancak aldığı cevap sinirlerini yatıştırması için bir genel eve gitmesi yönünde oldu. Bu tavsiyeye uyan Wells, üzerindeki tek giysi olan kimonosuyla kapağı şifa niyetine en yakındaki sosyetik genel eve attı. Daha sonra o günkü yatak eğlencesini hayatımın en iyisiydi. Hiçbir şey performansınızı üzerinize ateş edilmesi kadar arttıramaz diye anlatacaktı. Suçu Kane'e at. Wells, Hollywood tarihinin en tüyler ürpertici cinayetlerinden birini işlemiş olabilir mi? Ocak 1947'de vücudu iki parçaya ayrılarak faili meçhul vahşi bir cinayete kurban giden Black Dahlia, Kara Yıldız Çiçeği lakaplı gelecek vadeden aktris, Elizabeth Short'un çocukluk arkadaşı yazar Maria Pacios'a göre evet olabilirdi. Pacios, 1999'da bu cinayetle ilgili yazdığı kitapta, difazik kişilik bozukluğu olarak bilinen bir akıl hastalığının pençesinde olan Wallace'ın bir şiddet patlaması esnasında Short'u öldürdüğünü ileri sürdü. Ayrıca kadın asistanını testereyle ikiye kestiği sihirbazlık gösterisini ve parçalara ayrılmış bir mankenin göründüğü The Lady from Shanghai filminden bazı sahneleri kanıt olarak göstererek Wallace'ın kadınları ikiye ayırma fetişi olduğunu iddia ediyordu. Bazıları da cinayetten kısa bir süre sonra Wallace'ın uzun süreliğine Avrupa'ya gittiğini hatırlatarak bu spekülasyona katkıda bulunuyordu. Wallace'ın ailesi bu suçlamaları iğrenç bir şaka olarak nitelendiriyordu. Kara Yıldız Çiçeği cinayetini işlemiş olması pek mümkün görünmeyen tek şüpheli Wallace değildi. Bu olayın meraklıları tarafından töhmet altında bırakılan kişiler arasında aynı zamanda Los Angeles Times'ın yayıncısı Norman Chandler ve sevilen folk müziği ikonu Woody Guthrie'nin de bulunuyordu. Sarı tehlike. İfle olmaz bir şakacı olan Wells, parti konuklarını özenle hazırladığı eşek şakaları yapmaktan büyük zevk alırdı. Bir keresinde yüzme havuzuna çişini yaptığından kuşkulandığı bir konuğunu rezil etmek için kurnazca bir plan geliştirmişti. Wells, çişle bir araya geldiğinde renklenen bir sıvı geliştirmiş olan bir kimyager bulmuştu. Bir partiden önce bu sıvıyı yüzme havuzuna dökerek, parti esnasında suyun içinde hareket eden herkesin etrafında oluşan ahududu rengindeki bulutları dehşet içinde seyretmeye daldı. Neredeyse herkes, özellikle de erkekler ve böbrekleri iyi çalışmayan yaşlı kadınlar, havuza işemekteydi. Dehşet içindeki Wells, konuklarının suyun içinde çıngıraklı yılanlar olduğunu söyleyerek havuzu boşalttı. Kaçan fırsatlar. Wells, baba filmindeki Vito Corleone rolünü deli gibi istiyordu. O rolü oynamak için ruhumu bile satarım, demişti. Ancak Francis Ford Coppola, Wells'i o rol için hiçbir zaman düşünmemişti. Kıyamet filmindeki Albay Kurtz rolü için düşünmüş olsa da nihayetinde rolü yedekte tuttuğu Marlon Brando'ya verdi. Wells, George Lucas'ın Star Wars'ta Darth Vader'ı seslendirmesi teklifini ise reddetmişti. Ayrıca yapımcı Ernest Felkin'in televizyon dizisi Fantasy Island'daki tatlı diliyle insanları kandıran topsak sahibi Mr. Rodkin rolünü ciddi olarak Wells'a vermeyi düşünmüş olsa da rol Ricardo Montalban'a gitmişti. İyi başlamıştı ama kötü bitti. Birçok iyi rol için pas geçilmekte olan Wells, hayatının son 10 yılını artık sadece reklam ve çizgi filmlerde tatsız tutsuz seslendirmeler yapması için çağrılır olmuştu. Paul Mason, şaraplarının sözcüsü olarak şarap severlere ünlü sloganları eşliğinde zamanı gelmeyen şarabı satmayan bir marka olduklarının sözünü veriyordu. Viral olarak dolaşıma sokulan video kliplere inanacak olursak bazen de ürün numunelerini tattırırken ipin ucunu kaçırıyor, alkolden tamamen sersemlemiş bir hal alıyordu. Yine internette ölümsüzleştirilen ve felaketle sonuçlanan bir diğer reklam işi de bir dizi televizyon spotunda İngiliz donmuş gıda markası Findus için ballandıra ballandıra donmuş bezelyelerin meziyetlerini anlatmaktaydı. Seslendirdiği videonun düşük kalitesi yüzünden sinirlenerek seti büyük bir hışımla terk ettiği söylenmektedir. Büyük yönetmenin bir filmde en son yer alışı daha büyük bir utanç vesilesi olmuştu. Fakat artık o kadar kendinde değildi ki bunun farkında bile değil gibiydi. Ölümünden kısa bir süre önce bir fiyaskoya dönüşen 1986 yapımı animasyon Transformers The Movie'de gezegen yiyen bir robot olan Unicorn'u seslendirdi. Bu filmle daha önce 1975'te yer almış olduğu diğer bir çizgi film rezilliği olan Bugs Bunny Superstar'dan bile daha düşük bir seviyeyi gördü. İnsanlar ona filmle ilgili soru sorduklarında artık iyicene çökmüş olan Wells, kendi karakterinin kim olduğunu ya da filmin konusunun farkındaymış gibi bile yapmıyordu. Sadece diğer küçük oyunculara saldıran büyük bir oyuncağı canlandırıyordum diyebiliyordu. Yine de rolünü iştahla yerine getiriyordu. Filmin hikaye konusundaki danışmanın anlattığına göre bir o tarafa bir bu tarafa sallanarak yürüdüğü sette bütün bir gezegeni oynuyorum diye kendiyle iftihar ediyordu. Leonard Nimoy, Judy Nelson ve Scottman Crothers'ın da yer aldığı bu proje gişede çakılıp gelecek 21 sene boyunca gerçek oyuncularla çekilmiş bir Transformers filminin hayal olarak kalmasını sağlamıştı. Transformers'ta seslendirme yaptığı dönemde eskiden gürleyen sesi artık o kadar zayıflamıştı ki ses ekibi Wells'ın fanatiklerinin bile hüsrana uğratacak seviyede performansını kurtarmak için synthesizer'larla sesini değiştirmek zorunda kalmıştı. Ayrım 16 sonu, sayfa 107.